Evet, değerli misafirler, hoş geldiniz demek adettir ama ben de misafir olduğum için ben hoş bulduk diyorum. Çok teşekkür ediyorum Pergel'e, Minimal'e ve onun hem ortaklarına, hem yöneticilerine, hem çalışan bütün ekibine. Hakikaten etik konusunu gündeme getirmek, bir şekilde buna önem vermek demek. Ve buna önem verenlerin bu dönemdeki sayısının artması hepimizin isteği, daha da çok benim isteğim. Çünkü bu konuda gençleri bilinçlendirmek, etik anlayışı bilincinin oluşmasını, gelişmesini, bu bilincin gençlerde yerleşmesini sağlamak maksadıyla bir sivil toplum hareketi başlatalım demiştik. Ve ben de bu sivil toplum hareketi kuruluşunun önderliğini, liderliğini yapmak üzere soyunup kapı kapı dolaşmaya başladım ve tabii dolaştığım kişiler böyle bir hareketi desteklemesini istediğim kişilerdi. Onlardan bir tanesi de rahmetli Sakıp Sabancı'ydı. Onu da bugün rahmetle analım. Onun mekanındayız. Gittim, kendisine ne yapmak istediğimizi anlattım. Gençlere etik bilincini aşılayacağız, üniversitelerde etik kulüpleri kuracağız, her şey doğru ve düzgün yapılacak. O da rahmetli çok tonton birisiydi. Beni dinledi, tabii yılların tecrübesi var, benim heyecanımı da görüyor. Ve sonunda dedi ki, aferin, nasıl buluyorsun böyle fikirleri dedi, ne kadar güzel bulmuşsun, bravo. Birdenbire ben çok sevindim. O kadar çok sevinmişim ki herhalde, ondan sonraki söylediği cümle yalnız birdenbire beni şok etti. Çünkü dedi ki, durdu, gözlerime baktı, Bülent Bey dedi, ama siz demiyor, sen diyor, Bülent Bey sen göle yoğurt mayası çalmaya çıkmışsın dedi. Ve o benim güler yüzüm birdenbire herhalde ne olduysa, esmer de olduğum için çok karardım herhalde, böyle yüzüm kararmış ve aradan belki 5 saniye geçti, belki 6 saniye geçti, yine o babacan tavrıyla beni gördü herhalde mutsuz olduğumu. Arkama böyle eliyle sıvazlamak denir değil mi? O böyle eliyle, ya üzülme, merak etme, sen senin mayan tutacak diye böyle böyle ve tekrardan tabii mutlu oldum. Hakikaten göle yoğurt mayası çalmak gibi bir şey. Bunu tek bir sivil toplum kuruluşu etik konusunda Türkiye'yi bilinçlendirmekte başarılı olamaz. Tek başına yapılabilecek bir iş değil. Bu göle yoğurt çalan, maya çalan kişilerin sayısını herhalde arttırmak lazım diye düşündüm. Ve yola çıktık. Göle birer kaşık kaşık bir şeyler koymaya çalışıyoruz. Ama her koyduğumuzu göl yutuyor. Henüz daha bir beyazlık veya bir yoğurda benzer herhangi bir şey göremedik. Etik herkesin ilgi duyduğu ve birbirine kızdığı zaman bu etik olmadı dediği, televizyonlarda duyuyorsunuz, birbirine kızıyor veya birbirinin yaptığı davranışı benimsemiyor, hemen bu etik olmadı diyor. Ondan sonra diğeri de diyor ki, hayır etik oldu. Etik oldu, olmadı, etik mi değil mi? Bu sefer bunun kavgası başlıyor. Onun için ben dedim ki, burada sizlerle birazcık bazı şeyleri paylaşalım. Bu etik mi? Yani size sorayım ben. Şimdi bu etik mi? Evet, şimdi bakın ne kadar güzel söylüyorsun. Bakış açısı önemli. Kime göre etik? Buradaki eşeğe göre mi düşünmemiz lazım, o eşeğin sahibi taşıyıcıya göre mi düşünmek lazım, o malları bekleyen biri var yani, değil mi? O mallar bir an önce gelsin diyen biri var, ona göre mi demek lazım, buradaki trafiği meşgul etti, arkasındakiler geçiş yapamıyor, onlara göre mi, ve herkes kendine göre haklı olmaya başlıyor. Herhalde hayatta hiç kimsenin sırtına kaldıramayacağı bir yükü, hak etmediği bir şeyi vermemek lazım, yüklememek lazım, eziyet etmemek lazım, kimsenin hakkını yememek lazım. O düşünceyle böyle bir tabloyu değerlendirmek lazım. Peki ya bu etik mi? Bir kaza, evet, motosiklet gitmiş, çarpılmış. Eğer bu normal bir iş kazasıysa belki bir etiktir ama bu yarışmadan önce eğer ben takım arkadaşlarımla konuştuysam, Dediysem ki bak Alfonso birinci gelecek. O gelmesin diye nasıl olsa senin fazla bir bu yarışmada başarı şansın yok. Son iki virajı dönerken hafif tekerleğini onun arka tekerleğine değdir ve Alfonso'yu yarış dışı bırakalım. Bu olay eğer bunun sonucunda meydana geliyorsa bu bir haksız rekabet. Haksız rekabet. Birinin kötülüğü için, benim iyiliğim olsun diye bir başkasına kötülük yapmak, kendi iyiliği için başkalarına kötü davranmak, kötülük yapmak herhalde etik olmasa gerek. Peki bu etik mi? Evet, yani yine kimin böyle bir sahada futbol maçı yaptırmayı istemek, takımları bu sahaya çıkarmak, yan hakemi, hele yukarıdaki yan hakem, aşağıdaki hakem, burada insanları koşturup o topu yakalayacağım, gol atacağım diye. Demek ki bazı insanları çalıştırırken her şeyi usulüne uygun olması gerektiği şekilde yaparak yönlendirmek. Yani insanları olmayacak altyapılarla, olmayacak yerlere koyup olmayacak görevler kendilerinden talep etmek herhalde etik olmasa gerek. Böyle bir sahada futbol nasıl oynayacaklar? Peki bu etik mi? Valla üstte etik altı değil. Evet, bu da şeffaflıkla ilgili. Yani birçok kurum, birçok kuruluş göstermesi gereken şeyleri, paylaşması gereken şeyleri paylaşmayarak, göstermeyerek, gizli tutarak, başkalarından saklayarak başkalarına zarar verebiliyor. Başkalarına eksik bilgi verebiliyor. Siz üstünü görüyorsunuz. Bir de altını görseniz. Bu etik mi? Evet. Birisini mamayla kandırıp, mamayla tuzak kurup, onun bir zafiyetinden yararlanıp, onun açlığından yararlanıp, ona zarar vermek, onu ele geçirmek ve bir tuzak kurmak, ne tür tuzak olursa olsun, bu etik mi? Evet, ya bu etik mi? Size emanet edilen parayı, size emanet edilen canı, size emanet edilen namusu koruyamamak, ona zarar vermek etik mi? Peki bu etik mi? Rekabet yapıp birbirimizi çukurun içine düşürmeye çalışmak, birbirimize zarar vermeye çalışmak. İşte bunları değerlendirmek için ben diyorum ki bir pusulaya ihtiyacımız var. Buna da etik pusulası diyorum. Bize doğru yolu gösterecek, doğruyu, kuzeyi, güneyi, doğuyu, batıyı pusula gösteriyor. Bizim etik pusulamızda iyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı bize göstersin. Ben bunu söylediğim zaman hemen bir tane alalım hocam diyorlar. Fakat henüz diyorum üretilmedi yanımda böyle bir etik pusulası. Düşünüyorum nasıl üretebiliriz diye ama henüz daha üretilmedi. Zihnimizde, beynimizde, kalbimizde, vicdanımızda elde ettiğimiz birikimler sonucu vardığımız kanaatler bizim etik pusulamız. Ve herkesin etik pusulası diyorum inşallah kuzey doğuyu gösterir. İyi ve doğru yolun ortasını gösterir. Bir de etik gözlüğümüz olması lazım. Tüm genç yöneticilere diyorum ki hayatta birçok karar vereceksiniz. Vereceğiniz her kararda muhakkak bazı şeyleri, öncelikleri düşüneceksiniz. Bazı değerlendirme kriterleriniz olacak. Bazen büyüme hedefine göre karar vereceksiniz. Bazen karlılık hedefine göre karar vereceksiniz. Bazen pazar payınızı arttırmak için hedef vereceksiniz. Hangi konuda ve hangi değerlerle karar verirseniz verin, kararınızı vermeden önce diyorum, elinizi sağ cebinize atın ve etik gözlüğünüzü çıkarıp vereceğiniz karara bir de etik gözlüğünüzle bakın. Ondan sonra etik olmadığına inanıyorsanız ve yapmak istiyorsanız da yine yapın. Yani ben sizi durduramam. Etik olmayan bir şeyi hayatta bazen yapma ihtiyacı duyabilirsiniz. Hayatta her insan yanlış yapar, hata yapar. Daima doğru yapmak bizler için değil. bizler de yanlış yapacağız. Ama bilin ki o yaptığınız şey yanlış, o yaptığınız şey doğru değil, o yaptığınız şey etik değil. Etik gözlüğünüzü kullandınız, bir de yanınıza etik terazi alın. Bunlar etik aletler diye ben tanımlıyorum. Etik aletleriniz olsun. Gençlere bunları sunarken yanımda bu aletleri de getiriyordum. Fakat sizlere getirmedim. Hakikaten çıkarıyordum bir terazi. İşte diyordum, bu da etik terazisi. Bunun bir kenar, bir tarafına artıları, bir tarafına eksileri her zaman koymak gerekiyor. Çünkü hayatta hiçbir karar %100 doğru, %100 iyi karar olmuyor. Maalesef, keşke olsa. İşiniz büyüdükçe, sorumluluklarınız arttıkça, daha yüksekte pozisyonlara geldikçe, şirketleriniz büyüdükçe önünüze gelen kararlar maalesef siyah ve beyaz kadar net olmuyor. Gri alanlar geliyor önünüze. Acaba ne yapsam? Acaba ne yapsam? O zaman bu terazinizi çıkarıp bir tarafına artıları, bir tarafına eksileri koyup terazi ne tarafa doğru daha ağırlık veriyor diye düşünüp ona göre karar vermeniz gerekiyor. Bir de düdüğünüz olsun diyorum. Bir etik düdüğü. Etik düdüğünü ne zaman kullanacaksınız? Etik olmayan bir davranış, etik olmayan bir olay ortaya çıktığında bu düdüğü çalın. Bazıları bana diyor, sıkı mı çalacaksın? Nasıl çalacaksın bu düdüğü? Mahvederler bizi. Ha, o zaman herkes etik düdüğü her alanda, her sahada, her konuda çalamaz, her yerde çalamaz. Demek ki herkesin bulunduğu mevki itibariyle ve üstlendiği sorumluluklar itibariyle etik düdüğü çalma sorumluluğu var. Her düdüğü ben çalamam. Ben bir hukuk konusundaki etik düdüğü çalma benim tecrübelerim içinde, mesleğim içinde yoktur. Onu, o sorumluluk başkalarındır. Başkalarındır. Ama bir bankacılık konusundaki etik olmayan bir şey konusunda düdük çalmak, onu ben kendi sorumluluğumun içinde görüyorum. Dünyanın diğer ülkelerinde bu etik düdüklerini çalanları koruyabilmek için özel kanunlar çıkarılmış. Çünkü biliyorlar ki etik düdüğü çalanlara en kısa sürede işten atıyorlar, maaş vermiyorlar, bir daha kimse onunla çalışmak istemiyor. Onları koruyucu bazı kanunlar çıkartılmış. Bir de metremiz var aletlerimizden, etik aletlerimizden. Etik metre. Etik metre de işte az etik, çok etik. Evet, birazcık ölçelim. Kaç santim etik? Seninki kaç santim etik? Belki 12 santim etik. Bunların da hepsinin sonucunda gece yatağa yattığınız zaman düşünmemiz lazım ki ben ne yapmak istiyordum, ne yaptım, ne kadar etik davranabildim. Bunun için de diyorum, kendinize bir karne hazırlayın. Etik karneniz olsun. Şirketseniz şirketin de bir etik karnesi olsun. En az yılda bir kere genel kurul öncesi şirket ortakları otursunlar. Bizim etik karnemiz nedir diye. Bazı değerleri var şirketin, bazı ilkeleri var, bazı uygulamak istediği kurallar var. Şeffaflık konusundaki notumuz nedir? Sorumluluk konusundaki notumuz nedir? Bu etik konusunda önem verdikleri konuları birer birer değerlendirsinler. 10 üstünden bu sene 7 aldık bu konuda, bu konuda bu sene 6 aldık deyip değerlendirmede daha ileri ve daha güzel şeyler yapabilmek için bir başlangıç olacaktır diye düşünüyorum. Ve benim yaşadığım tecrübelerden ben şunu gördüm. Ne kadar bu konuyu ön plana çıkarırsanız çıkarın, sizinle konuşanlar önce etikten bahsettiğiniz zaman size saygı duymaya başlıyorlar. Aa tabii çok iyi, çok iyi falan bir şey diyorlar. Ondan sonra aradan zaman geçiyor, bazı olaylar olmaya başlıyor. Bakıyorsunuz bu sadece lafta kalıyor. Niye diye düşünüyorsun? Ya bu insan acaba yalan söylediği için mi? Samimi olmadığı için mi? İşte kimisi diyebilir üçkağıtçı olduğu için mi? Yok, bakıyorsunuz o da normal bir insan. Ama niye böyle değil? O zaman onun aletlerine bakmaya başlıyorum ben. Niye benim gibi düşünemedi? Onun etik gözlüğüne bakıyorum. Nasıl bir etik gözlüğü taşıyor? Onun etik pusulasına bakıyorum. Nasıl bir pusula taşıyor? Etik metresine bakıyorum. Yani her yerine bakıyorum. Metresi nasıl diyorum. Etik karnesini inceliyorum. Etik terazisine bakıyorum. Düdüğüne de baktıktan sonra bakıyorum ki etik konusunda görüş farklılıkları var. Görüşler farklı. Etik konusunda anlayış farklı var. Aynı olayı yaşıyoruz. Ben başka şey algılıyorum, o başka şey algılıyor. Yani niye aynı şeyi algılayamıyoruz? Görüşlerimiz farklı, anlayışlarımız farklı. Aynı olayın benim yaptığım yorum farklı, onun yaptığı yorum farklı. Ve bütün bu farklılıklar, algılama farklılıkları sonunda diyorum vizyon farkımız var. Yani onun o başka bir vizyon, ben başka bir vizyon. Bu farklılıklarla biz doğru yolu bir türlü bulamıyoruz. Ve herkesin kendine göre olmaya başlıyor etiği. Standardı olmayan uygulamalar ortaya çıkmaya başlıyor. Benim şirketimin standartları farklı oluyor, sizinkinin farklı oluyor. Aynı sektör içinde bir ortak noktada buluşamamaya başlıyoruz. Hatta bazen arkadaşlar arasında dahi farklı olmaya başlıyor, görüşler farklı. Bir bakan bile size diyebiliyor ki, şunu söylediğiniz zaman, ya nasıl olur da sen ABC şirketinin genel müdürlüğüne kendi damadını atarsın, genel müdür olarak? Size gelen cevap, senin damadımı atamam gerekiyordu. Bakan olan benim. İşte bakın, yani bu da bir görüş farkı. Tabii ki ben kendi damadımı o tür yerlere atayacağım. Çünkü o Amerika'da okudu diyor. Çünkü en iyi üniversiteleri bitirdi. Çünkü oraya hak etti, layıktır. Yani tamam, her şey olabilir. Ama sen o yetkini o yakının için kullandığın takdirde bir sürü insanın aklında soru işaretleri oluşur. Ve de hele ileride bir zorlukla karşılaştığında, o bir sorunla karşılaştığında, kızın sana geldiğinde, babacığım bir sorunum, bir kocamın bir sorunu varmış dediğinde, muhakkak bir çıkar çatışması olacaktır. Muhakkak içinde bir duygu seni başka türlü düşünmeye sevk edecektir. O nedenle bütün bu farklılıklar, uyumsuzluklar, istikrarsızlıklar bizim göle çaldığımız mayanın tutmasını daha da zorlaştırıyor. Bazıları da bana diyor, Bülent Bey, sahip çıkmayalım canım bu etiğe, ne olur ki? Sahip çıkmazsak ne olur? Yani önce hiçbir şey olmaz gibi geliyor ama etik değerlerine sahip çıkmayan ülkelerde neler olmuş diye baktığımızda bakıyoruz, toplum kirleniyor. Kirli toplum. Öğrencilerimin bazıları şaka olsun diye, ama efendim Omo var, Ariel var falan diyor. O çamaşırlar için, yani biz çamaşır değiliz ki çamaşır makinesinde yıkayalım. Kirli toplum kimsenin istemediği toplum. Çünkü kirlenen toplumlarda yolsuzluklar artmaya başlıyor. Bazıları çok sever yolsuzlukları, artsın çünkü onların işine yarar. Ama azınlığın işine yarıyor yolsuzluklar, çoğunluğun işine yaramıyor. 70 milyonun 69 milyon 900 kişisi zarar görüyor, içinden 1000 kişisi bu yolsuzluklardan faydalanıyor. Haksız rekabet çoğalıyor, doğru düzgün bir rekabet yapacak şirket yapıları oluşamıyor. Faturasız iş yapan olursa, vergisini ödemeyenler olursa, başka türlü iş alan, başka metotlarla iş alan, ıslık çalarak iş alan şirketler olursa, siz anladınız ıslık çalmak ne demek? Evet, ıslık çalarak iş almak. Kaynaklar verimsiz kullanılıyor. O ülkenin kaynakları verimsiz kullanılmaya başlanıyor. 1 dolara yapılacak yollar 10 dolara çıkmaya başlıyor. İşte harcayacağınız 1 lira yerine 3 lira harcamaya başlıyorsunuz. Kaynaklar verimsiz. Yatırımlar pahalı olmaya başlıyor. Pahalı yollar, pahalı camiler, pahalı inşaatlar, her şey pahalı. Giderek gelirleriniz tabii değil, giderleriniz gereksiz yere artıyor. Ve hani sonunda maliyetler artıyor ve yabancı sermaye böyle bir ülkede çalışılmaz diyor. Ülkeden kaçmaya başlıyor. Gelmiyorlar, gelenler de gitmeye çalışıyor. Büyümeler yavaşlıyor. Ülkede gayri safi milli hasıla kişi başına gelirler küçülüyor. İşsizlik artıyor. Gelir dağılımı bozuluyor. Zenginler daha zengin, fakirler daha fakir. Orta düzey gitgide kayboluyor ve genel ulusal ekonomik performansımız düşüyor, kayboluyor, azalıyor. Bazıları diyecektir ki, ya biz bütün bunları yaşıyoruz. Ben bunların etikle ilişkilendirdim. Başka nedenlerden dolayı da olabilir ama etik bunlar içerisinde çok önemli. Bütün bu söylediklerime belirli bir yol açıyor, kapı açıyor etiksizlik. O zaman konuşmamı bitirirken şunu tavsiye ediyorum. Diyorum ki, etik değerlere sadece bir şirket sahip çıkarsa yetmiyor. Bugün çok teşekkür ettik, Pergel İnşaat Minimale sahip çıkmış ama yetmeyecektir Türkiye için. O zaman dört sahada bunu ele almamız lazım. Dört tane arena var. Bir tanesi ekonomik. Ekonomik sahada etik olmayı başarabilmek lazım. Siyasi, o da çok önemli. Siyasi alanda etik olmayı sağlayabiliyor olmamız lazım. İdari anlamda, bürokrasi anlamında etiği yerleştirebiliyor olmamız lazım. Ve eğitim içine etiği sokabiliyor olmamız gerekiyor. Bunun için de dört tane ana oğlan, asıl oğlan lazım, aktör. Dört tane aktör lazım bunu yapacak. Bunların birisi özel sektör. Bugün bizleri buraya toplayan özel sektör. Diğeri devlet sektörü. Devlet de kendi içinde bir şeyler yapıyor olabilmeli. Bir üçüncü boyut, sivil toplum kuruluşları oluşmalı. Sadece Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı yeterli bir görev yapamıyor. Gençlik, benim çok inandığım bir başka aktör de gençler olmalı. Henüz daha hiçbir etiksizliğe fazla bulaşmamış, heyecanlı, motive olmuş, hayatı daha toz pembe gören, hayattan beklentileri olan, menfaat ilişkilerine fazla girmemiş kişilerin iş yapma yöntemleri içerisinde etiği onlarla tanıştırmamız gerekiyor. Ve bu uyumu sağlamamız gerekiyor. Birlikte dört tane ana sahada, dört tane ana aktör birbiriyle uyum içinde olmamız gerekiyor. Biz özel sektör olarak etik olup, devlet etik olmazsa, bürokrasi etik olmazsa biz de yaşayamıyoruz. Ve yavaş yavaş biz de etikten uzaklaşmaya başlıyoruz veya dünyaya küsüyoruz. Yani bu ülkede bir şey olmaz, burası Türkiye, burada her şey olur deyip tencere dibin karası der. Ya o kadar çok Türkçe'de de şeyler var ki, değil mi? Yani atı alan Üsküdar'ı geçiyor mu? Ne atı ne Üsküdar'ı, neresini geçiyor? Efendim minareye çalan kılıfını hazırla. Böyle bir sürü de hani etik olmadan, etiksizliği özendiren atasözlerimiz var. İnşallah etiği özendiren atasözlerimizi daha da ileride çoğaltırız. Ve bütün bu aletlerimizi hep birlikte kullanarak ben sizi son olarak etik gönüllüsü olmaya davet ediyorum. Etik gönüllüsü olun. Et gön diye kısalttım. Birileri dedi et olmaz, et. Peki dedim, değiştiririz ama etik gönüllüsü gönülden bu işe sarılan, bir şeyler yapmak isteyen bireyler olun. Ve şirketler olun. Bu konuda göle maya çalmak için ne kadar çok insan seferber olursa o kadar çok ve çabuk bu hedefe, amaca ulaşmış oluruz. Rahmetli Sakıp Sabancı'yı yine ben anarak sözlerime son vermek istiyorum. O göle yoğurt mayası çalmaya çıkmışım demişti. Ben ilk önce onu tam anlamamıştım ama yaşadıkça ne demek istediğini daha fazla anlıyorum. Ama bir gün gelecek, ben de rahmetli Sakıp Sabancı'nın yanına gideceğim. Onun yanına gittiğimde ona pastörün bir sözünü söylemek istiyorum. Sakıp ağam, ben elimden geleni yaptım. Teşekkür ederim.